Ayrım 8. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 125. Aralık, aynı günün akşamı saat 18.30. Emmo ya Emmo, ver kardeşime de ver ya Emmo deyip Mert'in elindeki son çikolatalı bisküvi paketini işaret etti Tesriye. 10 yaşındaki çocuğun adını gamı keder yok etsin diye Tesriye koymuşlardı. Bir küçüğü 6 yaşındaki kıvırcık saçlı Turre, en küçüğü yaprak gibi sararmış 2 yaşındaki Yüreyka, en büyükleri 12 yaşındaki abileri, evin tek erkek çocuğu Ahves'ti. Suriyeli Abdülhadi ailesi dün akşam Belkıs abla tarafından alınıp Kısmet Apartmanı'nda 7 numaralı daireye yerleştirilmişti. Baba Mahmut Abdülhadi, anne Ayşe ve 6 çocukları Halep'teki savaştan, tepelerine yağdırılan bombalardan, IŞİD belasından, kafalarının kesilme korkusundan, kimyasal saldırıda erime tehlikesinden, hiçbiri olmazsa saklandıkları yerde açlıktan ölme riskinden kaçıp önce yürüyerek bir ayda kilise, sonra Gaziantep'e, oradan da İstanbul'a sürüklenmişlerdi. 3 aylık Ahla Türkiye sınırında hastalanıp ölmüş, 8 yaşındaki Meserret İstanbul'a vardıkları ilk hafta trafik ışıklarında arabanın altında kalmıştı. Geriye kalan 4 çocuk ve anne baba için yolculuklarının son durağı İstanbul'da değildi. Anne, Suriye iç savaşının başladığı ilk aydan erken davranıp Almanya'ya göç eden ablasının yanına gitmekte kararlıydı. Baba Mahmut, 40 yaşındaki karısı ne derse onu yapacağına söz vermişti. Artık tek derdi ailesini hayatta ve bir arada tutabilmekti. Almanya'ya ulaşmaksa artık neredeyse imkansızdı. Ege'den ve Trakya'dan Yunanistan'a geçişler Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan pazarlık sonuçlanınca durma noktasına gelmişti. Yunanistan'a varsalar bile sonrasında Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya safhaları vardı. Sonra düşünülecek iş diyordu anne Ayşe. Dün Şişli'de bombalar patladığında ailece Taksim'deki bürosunda son kez Ramazan Gümüşsoy'la Yunanistan yolculuğunun detaylarını görüşmeye gidiyorlardı. Gümüşsoy, gündüzleri seyahat acentesi sahibi, geceleri yasa dışı geçişler uzmanı, diğer bir tabirle insan taciriydi. Abdülhadi ailesinin Türkçe en iyi anlayan üyesi Tesriye, Ahves abisiyle dolaşırken trafik ışıklarında mendil satan çocuklardan duymuştu bu insan tacirinin ismini. Gaziantep'ten hiç ayrılmayacaktık. Belki orada bizim için bir gelecek vardı diye düşünüyordu çocukların en büyüğü olan Ahves. Orayı sevmişti en çok ama baba ne derse onu yapacaklardı. Baba da iki evladını yitirmiş olan karısının artık bir dediğini iki etmiyor. Suriye'de doğdukları topraklarda kalma şanslarının olmadığını anladığı andan beri de zaten kendi başına plan yapmakta zorlanıyordu. Uzun ve zorlu yolculuğun ardından yeterince beslenip güçlenemeyen 3 aylık Ahla bebeği yitirdiler önce. Ateşlendiği gecenin sabahında hiç bilmedikleri bir memlekette kiliste kaybettiler Ahla'yı. Cenazesi küçük karton bir kutuda babaya teslim edildi. Apar topar gömüldü. Kilisteki kampta onlar için yer yoktu. Melek yavrumu orada kiliste bıraktım diyordu anne Ayşe. Geride kalan çocukların boğazına bir lokma ekmek geçecek mi? Onu düşünmesi gerekliydi. Yas tutmaya hakkın yok, güçlü ol, kendine gel diyen kocasını dinledi. Suriye'deyken manipülatörcülük yapıyordu Mahmut. Dükkanı önce kapanmış, sonra da yerle bir olmuştu. Bombaların dükkanı yerle bir ettiği o gün, savaş uçakları tepelerinde uçarken ülkelerini terk etmeye karar verdiler. Artık hiçbir komşularına da güvenemiyorlardı. Komşuna güvendiğin yer vatandır dediler. Neleri varsa yok pahasına elden çıkarıp, 1000 Amerikan doları, aile albümlerindeki fotoğraflar, birkaç parça çamaşır ve 2 yaşındaki Hüreyka'nın bez bebeğiyle yola çıktılar. Kendilerine yeni bir vatan bulacaklardı. 100 dolarla kilise kadar idare ettiler. Ahla öldükten bir gün sonra amcaoğlu Ahmet'le temasa geçti Mahmut. Hayattaki tek akrabası Ahmet ve ailesi. Onlardan 5 ay önce Türkiye'ye geçmiş, Gaziantep'e yerleşmişti. Amcaoğlu, kampı unutun zaten, ne yapın edin, kamp dışında şansınızı deneyin. Gerekirse buraya benim yanıma gelin ama inanın bende de metelik yok demişti telefonda. Nitekim Antep'e vardıklarında amcaoğlu Ahmet neredeyse Mahmut'u tanımazlıktan gelmiş, eşi Adaviye de önlerine bir kap yemek bile koymamıştı. Yenge Adaviye, Ayşe'yi çay servisini yavaş yaptı bahanesiyle dövmeye kalkınca ilk günden ipler kopmuş, Ahmet Mahmut'un cebine eşi Adaviye'den habersiz İstanbul'a gidecek kadar yol parası koyup Ayşe'yi ve çocuklarını alıp gitmesini istemişti. İşte böylece Abdülhadi ailesi neredeyse bir tam gün süren otobüs yolculuğunun ardından kendilerini İstanbul'da buldular. Kalan paraları 800 Amerikan dolarıydı. Taksim'i, Üsküdar'ı duymuştu Mahmut. Ayşe de Suriye'deyken televizyonda izlediği Türk dizilerinde gördüğü Boğaz kıyısındaki yalıları merak ediyordu. İçtikleri birer tabak sıcak çorbayla ve kurdukları hayallerle o geceyi otogarda geçirdiler. Birbirlerine sıkı sıkı sarılıp İstanbul'un yıldızlarla dolu göğünü izlediler. Ertesi sabah sonra Taksim'i buldular. Tüm gün her yana merakla bakarak Suriye'den tanıdık yüzleri aradılar. Tesri ve Ahvez trafik ışıklarında Arapça konuşan çocukları duyup koşarak yanlarına gittiler ama o çocuklar iki kardeşin mendil satmak istediğini düşünüp "Burası bizim ışığımız, siz başka yere gidin" deyip onları kovdu. Tesri'ye peşinden ayrılmadığı iki çocuk konuşurken Ramazan diye biri olduğunu, bütün Suriyelilere Yunanistan'a götürdüğünü duyup abisine söyledi. Ahvez çocuklarla konuşup Ramazan denilen bu adamın adresini aldı. Babasına söyledi. Artık Yunanistan'a geçmek için bir şansları vardı. Çocukların verdiği adres insan kaçakçısı Ramazan Gümüşsoy'un adresiydi ve Gümüşsoy her yerde yeni gelenlere kendinden bahsetsinler diye o çocuklara harçlık veriyordu zaten. İstanbul'da 6 günü geride bırakmışlardı. Gündüzleri parkta, geceleri de İstiklal Caddesi'nde, kuytudaki dükkanların kepenklerinin önünde Adiviye yengeden aldıkları tek battaniyeyi bölüşerek ve nöbetleşe uyuyarak zaman geçiriyor, Yunanistan yolculuğa çıkacakları günü bekliyorlardı. En son Gaziantep'te yıkanmışlardı, tuvalet ihtiyaçlarını günde bir kez girdikleri lokantalarda gideriyorlardı. Mahmut oğlunun verdiği adreste Ramazan Gümüşsoy'u bulmuş, "Size sahte pasaportla vize bile çıkarırım gerekirse. Bu bizim için çocuk oyuncağı. En kötü ihtimalle Bodrum'dan deniz yoluyla geçiririz sizi inşallah. Ama bir miktar kapora almalıyım" deyip adam başı 50 dolar istedi. 300 doları önden vermek gerekliydi. Mahmut da öyle yaptı. Geride yarısı kendi üzerinde, yarısı eşi Ayşe'de olmak üzere 400 Amerikan doları kalmıştı. Cumartesi akşamıydı. İstiklal'de sokak müzisyenleri birbiriyle yarışıyordu. "Bunca milletlere yazık, sömürülmüş bağrı ezik, seni sevenin fikri bozuk, Amerika katil, katil." Bir köşede Aşık Mahzuni'nin türküsünü söyleyen gencin tek kişilik Amerika protestosu, bir başka köşede kalabalık bir grup vardı. Ahvez duydu önce kanunun sesini. Bir keman, bir akordeon, bir de darbuka çalan müzisyen vardı grupta. Anneleri Ayşe ve dört kız kardeşiyle birlikte çekinerek yaklaştılar. "Meryem Meryemti aynı Meryem'a, vilkalt meşruh baddu Meryem'a, ya aynı baddu Meryem'a." Düğününde de çalmış olan şarkıyı duyunca içinde biriken gözyaşlarını daha fazla tutamadı, koyuverdi Ayşe Ana. Tek ağlayan da o değildi. Suriyeliler gurbette İstanbul'da çalan bir şarkıyla bir yanda geride bıraktıkları hayatlarına, vatanlarına ağlıyor. Bir yandan da bir kısmı da cep telefonlarıyla o anı kaydediyordu. Ayşe Hanım'ın cep telefonu yoktu ama o anı, o akşamı ve ertesi günü hiç unutmadı. Ertesi gün 8 yaşındaki kızı Meseret gözlerinin önünde hızla gelen bir arabanın altında kaldı. O siyah araba hiç durmadan yoluna devam etti. Annesinin kucağındaki 2 yaşındaki Züreyka çığlık çığlığa ağladı. Anne Ayşe Abdülhadi ise dondu kaldı. Sustu, girdiği şokun etkisiyle dili tutuldu. Bir o yana bir bu yana koşturdu. Meseret'i götürdükleri hastanede bir yatağa da onu yatırıp sakinleştirici iğnelerle uyuttular. Uyandığında Meseret artık yoktu. Artık yola 4 çocuklarıyla devam edeceklerdi. Meseret'i nereye gömebileceklerini hastanede söylediler. Cenaze aracına zar zor sığışıp kimsesizler mezarlığına gittiler. Kimsesiz değildi Meseret ama vatansızdı bu küçük melek. "Meryem Yadilli, Şarbitelli, Asker Osmanlı, Akadu Meryem'a, Akadu Meryem'a." Ekim geçti, Kasım geçti, hava soğumaya, geceleri daha durgun olmaya başladı İstiklal. Abdülhadi ailesi hala vitrinlerin önünde sabahlıyordu. Ellerinde 100 dolarları kalmıştı. Ramazan Gümüşsoy bir türlü harekete geçmiyor, onu görmeye defalarca giden Mahmud'u hep oyalıyordu. O akşam, perşembe akşamı, tüm aileye, seyahate çıkacak bütün çocukları ve eşini getir, gelirken de 300 dolar daha getir, bu işi halledelim demişti. Mahmud pazarlık yapmaya kararlıydı. Yalnız 100 dolar vererek Yunanistan'a geçebileceklerini düşünüyor, Yunan adalarında bir şekilde para kazanmayı planlıyordu. Daha doğrusu eşi Ayşe planı böyle anlatmıştı Mahmud'a. Ayşe, Meseret gömüldükten 3 hafta sonra yeniden konuşmaya başlamıştı. İki küçük kız anne babayla beraberdi akşamın başında ama tesliye ve ahvez yoktu. Ayşe ve Mahmut kızları da alıp onları bulmak için Şişli'ye doğru yürümeye karar verdiler. Büyük kızları ile oğullarının zaman zaman Şişli'deki camiye gidip avluda diğer çocuklardan gördükleri gibi avuç açtıklarını biliyor ama ikisi de utandıkları için bu konu hakkında konuşmamayı tercih ediyordu. Camiye yaklaşmışlardı ki kızılca kıyamet koptu. Önce gökyüzünü aydınlatan bir ateş, hemen ardından kulakları sağır eden bir basınç ve gürültü ortaya çıktı. Halep'te şahit oldukları cinsten bir patlamaydı bu. Cam kırıkları, araba lastikleri, ateş parçaları, ayak, kol parçaları, iç organlar, kan ve çığlıklar her yerdeydi. Mahmut yere kızların üstüne kapaklanmış Ayşe'ye uzandı, göz göze geldiler. Yüreka ve Turre ağlıyordu. Bastıkları yer kandan kayıyordu. Çok kısa bir süre önce iki evladını kaybetmiş olan anne baba yanlarında olan çocukları yokladı. Ciddi bir yaraları yoktu. Koklayıp sarıldılar ve siren sesleri eşliğinde geri kalan ikisini bulmak için deli gibi koşmaya başladılar. Kendilerine bir asır gibi gelen 10 dakika içinde önce Tesliye'nin sarı saçlarını fark etti annesi. Karşıdan şaşkın şaşkın yürüyerek geliyordu kızları. Kızların yanında renkli saçlı yaşlı bir kadın, arkadan yürüyen oğulları Ahvez'in yanında ise ipini tuttuğu bir köpek vardı. Belkıs abla o akşam kıtmır suyu çişe çıkartmakta biraz gecikmiş, patlama sesinden sonra ilk şoku üzerinden atınca bir yardımım dokunur belki diyerek olay mahalline doğru yürümeye başlamıştı. Yürürken yolda 10 yaşındaki kız çocuğunu Tesliye'yi ağlarken gördü. Belkıs abla "Sitti ya sitti, bomba atıldı" dedi Tesliye. Hiç tanımadı bu kadını, ninesine benzetmişti. Belkıs abla Tesliye'ye ve yanlarına gelen Ahvez'e öyle bir baktı, öyle bir sarıldı ki hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. İki çocuk peşine düşüp onunla yürümeye başladılar. Ahvez kıtmır suyu çok sevdi. Tesliye bir an için Belkıs ablanın elini bırakmıyor ve hem ona yarım yamalak Türkçesiyle durumlarını anlatıyor hem de anında abisine tercümanlık yapıyordu. Dördü Taksim yönünde yürürken Taksim yönünden de onlara doğru iki yetişkin ve iki çocuk geliyordu. Abdülhadi ailesinin kavuşması filmlerdeki gibi ağır çekim gerçekleşti sanki. Belkıs abla gözleri dolarak onları izledi. Ayşe Belkıs ablaya sarılıp "Şükran" dedi. Belkıs abla ailenin sokakta kaldığını Tesliye'den öğrenmişti. Dönüp küçük kıza "Babaya söyle şimdi bize gidiyoruz hep beraber" dedi. Mahmut Ayşe'nin gözlerine baktı. Ayşe onaylamıştı. Zaten bu kaos ortamında sokakta bir geceyi daha geçirmeleri mümkün görünmüyordu. Döndüler, kısmet apartmana doğru yürüdüler. Apartmana bir sokak kala Belkıs ablayı ve kıtmır suyu telaşla arayan Mert, Nergis ve Derya'ya rastladılar. "Telaşlanmayın, iyiyiz biz. Tesliye'nin ailesiyle tanışın. Onlar bugünden sonra bize emanet. Tanrı misafiri. Haydi gidip Allah ne verdiyse yiyelim, üstüne de çay içeriz. Sonrasını sonra düşünürüz" dedi Belkıs abla. Nergis, Reyka'yı kucaklamış, Mert, Ture'nin küçük ellerinden tutmuştu. Derya, Ahvez'e kıtmır suyu nasıl kontrol edebileceğini göstermeye çalışıyordu. Belkıs abla önce onları kendi evinde ağırlamak istedi ama ev gerçekten kokuyorsa diye kaygılıydı. Ne de olsa Nergis yabancı sayılmazdı da bu aile için, hele ki çocuklar için tertemiz bir daire olsun istedi. Cuma sabahı ilk iş çilingir Osman'ı buldu. Osman'ın çilingirlik marifetlerini geceleri bazı eli uzun arkadaşları için cömertçe sergilediğini tesadüfen öğrendiği günden beri bu genç adam bir dediğini iki etmiyordu Belkıs ablanın. Hemen karşı daire olan 7 numara yıllardır boş duruyordu. Daireye ne gelen vardı ne giden. Bir miras anlaşmazlığı sebebiyle varislerin daireyi bir vakfa sattığını duymuştu Belkıs abla. Emrullah söylemişti herhalde. Vakfın temsilcilerini hiç görmemişti. Ne diye bu daireyi aldıklarını da hiç anlamamıştı. "Aç bakalım Osman" dedi kapıya gelen çilingire. Osman için çocuk oyuncağıydı bu. İşte Abdülhadi ailesinin konaklayacağı daire bomboş önlerinde duruyordu. Tek sorun dairenin biraz havasız kalmış olması ve yerlerde bir iki böcek ölüsü bulunmasıydı. Onu da daha misafir çocuklar uyanmadan Nergis de kolları sıvayarak halletmişlerdi. Nergis cuma günü okula gitmedi. Kovaları, deterjanları aldılar, bir güzel temizlediler 7 numarayı. Bu daire 8 numaradan yani kendi oturdukları evden çok daha temiz oldu. "Bir gün bizim evde de aynını yapalım Belkıs abla, baksana iyi bir ekip olduk" dedi. İşi kolaylamış olmanın mutluluğuyla Nergis. Belkıs abla, "O işi yakında belediye yapacak herhalde Nergis'cim. Boşuna yormayalım kendimizi. Hem bizim düzenimiz iyi değil mi böyle olduğu gibi" deyip güldü. Belkıs ablanın iğne atsa yere düşmeyen evinden 4 eve eşya çıkardı. Bazalarından halılar, kilimler, minderleri ayırıp taşıdılar. silip silip 7 numaraya çıkardılar sonra. Mutfak dolaplarında kullanılmayan ne varsa bulup yıkayıp karşı daireye götürdüler. 2 yer yatağı, 1 küçük piknik tüpü ve 2 de yağlı boya tablo götürdüler. Tablolardan biri Surre alayı konulu, bir diğeri de harem temalıydı. Harem temalı olan Ayşe ile Mahmud'un yatacaklarını düşündükleri büyük yatak odasına koydular. Pencerelerin bir kısmını Belkıs ablanın rengarenk boyadığı kartonlarla örttüler. Abdülhadi ailesi aylardır yatak yüzü görmemiş, bedenlerinin yorgunluğunu iyice atmış, saat 12'ye yaklaşırken önce Ayşe uyanmıştı. Bütün çocuklar uyuyordu. Ayşe Mahmud'u uyandırdı. Kendilerini misafir eden Belkıs ablayı aradı, bulamadı. Nergis son olarak semaveri almak üzere dönmüştü ki salonda kıtmır suyu okşayan Ayşe'yi gördü. "Dinlendiniz inşallah," dedi. Eliyle yastık işareti yaptı. Ayşe belki de yıllardır ilk kez gerçekten gülümsedi. "Sabahül hayır," dedi. Nergis Ayşe'yi elinden tutup karşı daireye götürdü. Belkıs abla son rötuşları yapıyordu. "Gel güzel kızım, gel. Bak burası sizin artık," dedi. Ayşe şaşkındı. "Maşallah," dedi yalnızca. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. O sırada açık olan kapıdan üzerinde Belkıs ablanın kendisine gecelik gibi büyük gelen Bob Marley tişörtüyle Tesri'ye girdi. "Hah, gel kızım, söyle annene burada daha rahat edersiniz diye bu daireyi size hazırladık. Dediğiniz sürece kalın," dedi. Tesri'ye sadece "burada ve kalın" sözlerini bir de "anne" kelimesini anlamıştı. Dönüp annesine söyledi. Ayşe güldü. "Lais ladaylana almal," dedi, para işareti yaptı. "Beleş, beleş," dedi Belkıs abla. Ayşe anlamıştı. Sarılıp elini öpmek istedi. Belkıs abla izin vermedi. Kapının açık olduğunu gören geliyordu. Kıvırcık saçlı Turre muzip muzip gülerek annesinin eteğinin arkasına saklandı. Mahmud kucağında Yüreyka ile mahcup halde içeri girdi. Ahvesi kıtmır su takip etti. Belkıs abla Nergis'e, "Haydi biz kıtmır suyu gezmeye çıkaralım istersen kızcağızım. Bu garipler de biraz daha dinlensin, yeni yerlerine alışsın," dedi. Nergis kıtmır suyu ahvesinin elinden alırken Tesriye'ye dönüp, "Ekmek, peynir, zeytin var mutfakta, bulgur, pirinç, makarna var, yağ var," diye saydı. Gece tüm bu yiyecekleri Mert getirip bırakmıştı. Tesriye zeytin lafını anladı, kafasını salladı. "Şükran," dedi. Abdülhadiler, Belkıs ablar gider gitmez mutfağa geçti. Çocuklar aç kurtlar gibi ekmeği, peyniri, zeytini bitirdiler. Mahmud onları keyifle izlerken kendi tek lokma dahi yemedi. Ayşe bulguru çoktan ıslatmıştı. İçine iki damla da gözyaşı damlattı. Dünyada hala iyi insanlar vardı. Poyraz uyandığında sol koluna Mert başını yaslamıştı. Kolun uyuştuğunu hissetti. Dönüp yatağın başında duran saate baktı. "Kalk kuklamu kalk, akşam olmuş," dedi. Saat öğleden sonra 5'i gösteriyordu. Kalkıp duş aldılar. "Elimiz kolumuz boş gitmek olmaz. Şimdi her şeye ihtiyaçları vardır. Markete mi gitsek?" diye sordu Mert. Gece boyunca Mert uzun uzun ve tüm detaylarıyla Belkıs ablanın cam pazarından bulup getirdiği çocukların ne kadar tatlı olduğunu Poyraz'a anlatmış, Poyraz Orta Doğu'yla ve Suriye'de devam eden savaşla ilgili bildiklerini paylaşmış, hatta ikili, hatırladıkları Arapça kelimeleri de oturup bir kağıda yazmışlardı. Kağıda en son Habibi yazdıklarında Mert oryantal figürlerini sergiliyor, saat sabaha karşı 5'i gösteriyor, Poyraz'ın pikabında Fayruz çalıyordu. Binti Şelabiye İyuna Levziya, Binti Şelabiye İyuna Levziya, İbhibik min elbiye elbi inti gayneya. Poyraz'ın elini çevir işinden bir miktar para geçmeye başlamıştı. Markete gittiler. Ne kadar gofret, çikolata, bisküvi, süt alabiliyorlarsa aldılar. Apartmana döndüler. Saat 18.30'u gösterirken Tesriye, "Emmo ya Emmo, ver kardeşime de ver ya Emmo," deyip son çikolatalı bisküvi paketini de istiyor, Ayşe mutfakta Yüreyka'yı oynatıyordu. "Meryem Meryem'ti, aynı Meryem'a, vil kalp mecrub badu Meryem'a, ya aynı badu Meryem'a." Aralık, ertesi akşam saat 19. "Meryemciğim, ciğerparem, sen de geleydin, ne güzel olurdu. Bir biletimiz daha olsa babacığın da gelsin diyeceğim ama böyle içimizde silmeyecek hiç. İstersen ben durayım bu gece Naim Bey'le. Biz iki eski kuşak sohbet ederken siz gençler bari operayı izlemeye gidin," dedi Belkıs abla. Pazarda son tezgah açtıklarında emekli öğretmenler Haluk Bey ile Şeker Hanım verdikleri biletlerin üstünde bu akşamın tarihi yazıyordu. Şan tiyatrosuna bir başına gidip kaldırım serçesini Gülüş Sururi'den izlediğinden beri tiyatroya adım atmamıştı Belkıs abla. Tam 33 yıl olmuştu. Bu akşam operaya gitmeyi aslında çok istiyordu. Hatta özel bir kıyafet bile tasarlamıştı. Kat kat siyah tül etek, bir zamanlar eline para geçtiğinde loş ortam migrenine iyi gelir diye satın alıp asmadan karar değiştirip sandığa kaldırdığı eski tül perdelerini kesmeye kıyabilmişti. Eteğin üzerine çengelli iğnelerle modern bir hava kattı, siyah el örgüsü kazak, eteğin altına kalın rengarenk diz altı çorap, çorabın üstüne ucu açık siyah botları ve şıklığını tamamlamak üzere geçen ay Nişantaşı'nda bir çöpte bulup önce çamaşır suyuna bastırıp sonra kırmızıya boyadığı paltosu. Meryem, çok güzel olmuşsun yine Belkıs abla, çok sağ ol teklifin için. Derya'yı götürüyorsunuz ya, ona seviniyorum çok. Yusuf'la ben babamın başında duralım, pek iyi durumda değil. Pazartesi doktoru göstereceğiz zaten dedi. Belkıs abla, eski topraklara bir şeycikler olmaz. Hiç telaşlanmayın kızım. Naim Bey bahara düzelir gör bak dedi. Derya odasından koşarak geldi. Ayakkabısını Yusuf abisinin cilasıyla parlatıp parlatamayacağını sordu. Kıvırcık saçlarını geriye doğru taramış, jölelemişti. Yusuf abisinin daralanlarından bir beyaz gömlekle bir siyah pantolon giymiş, pantolonun paçalarıyla belini Meryem öğretmen geceden Derya'ya göre kısaltıp daraltmış, bildiğin liseli olmuştu Derya. Cilalı tabii Derya'cığım, bazı kızlar önce ayakkabılarına bakar. Bakarsın operada bir arkadaş edinirsin kendine. Çok yakışıklı oldun baksana dedi Yusuf kapıya doğru yürürken. Meryem öğretmen kızar gibi yaptı. Yusuf abin tüm kız arkadaşlarını operada tiyatroda bulmuştur bugüne kadar Derya'cığım. O yüzden tavsiyelerini dikkate almanda fayda var deyip gülümsedi. O sırada Naim Bey içeriden kapatın kapıyı be ya, cereyan yapıyor, soğuk oldu hep diye sesleniyordu. Derya üzerine tam oturtan Naim Bey'in siyah paltosunu giydi. Belkıs ablasının koluna girdi, çıktılar. Paltoyu giymesini Meryem öğretmen özellikle istemişti. Nergis dışarıda Belkıs ablayı beklerken Poyraz ve Mert'le sohbet ediyordu. O sırada Emrullah berberden dönüyordu. Apartman kapısında karşılaştılar. Poyraz da Mert'e selam dahi vermeyen yönetici genç kıza ''Seni gördüm, iyi oldu kızım. Önemli bir mevzu hakkında konuşmamız lazım.'' dedi. Poyraz, ''İyi akşamlar Emrullah Bey. Yatırdım ben bu arada geçen ayki kirayı. Güle güle harcayın. Kömür kamyonu ne zaman uğrayacakmış buralara? Bir şey söyleyen yok mu? Donuyoruz geceleri.'' dedi. Emrullah, ''Yabancıya da veriyorlar mı kömür? Bir sormam lazım tabii.'' yanıtını verdi. Kapıda Belkıs abla ile Derya belirdi. Emrullah, ''İpini koparan yine apartmanda maşallah.'' diye söylenirken Belkıs Karaoğlu atıldı. ''Hayırdır Emrullah Bey, ne konuşuyorsun öyle homur homur?'' dedi. Nergis, ''Emrullah Bey'in benimle konuşmak istediği önemli bir mevzu varmış ablacığım, onu söylüyordu.'' dedi. Belkıs abla, ''O kim oluyormuş da seninle konuşacak mevzusu oluyormuş? Bir şey söyleyecekse gelsin bana söylesin.'' dedi. Emrullah'ın duyacağı şekilde bağırdı. ''Çekil bakalım yolumuzdan, basiretsiz yönetici. Bu gençler senin ayarın değil. Bir mevzu varsa benle halledeceksin. Muhtar dostuna da selamımı söyle, evde donuyoruz.'' Herkese bedava dağıtılan bu kömürü haftaya en geç çarşambaya kadar getirtip kapınıza yığmazsa kaçacak yer beğensin kendine dedi. Mırıldanan yöneticilerini geride bırakıp iskeleye doğru yol alan Kısmet Apartmanı sakinlerinin yüzleri gülüyordu. Emrullah'ın henüz 7 numaraya yerleşenlerden haberi yoktu. Ay ben çok heyecanlıyım. Biz lisedeyken 7 kocalı Hürmüz'ü izlemeye gitmiştik de Ankara'da. Ben kendimi tutamayıp şarkıya oturduğum yerden ver ver ver diye bir eşlik etmiştim ki bütün salon sahneyi bırakıp dönüp bana bakmıştı. Yine öyle yaparsan beni dürtersin bak Nergis diye kahkaha attı Mert. Poyraz'ın koluna daha sıkı sarıldı. Poyraz bir kolunda Mert, diğerinde Belkıs abla gülümsüyordu. Nergis ile Derya da kıkırdadılar. Kıtmir suyu bu gece çişe çıkarıp sonra evde yalnız sıkılmasın diye Abdülhadilere bırakmışlardı. Ne iyi yaptın şu aileyi getirmekle Belkıs abla, şu soğukta garibanlar sokakta ne yaparlardı acaba? Yalnız Emrullah durumu fark ederse fena olmaz mı dedi Nergis. Belkıs ablanın kendisine verdiği parkın önünü iyice kapadı. Başında krem rengi örtüsü, ayağında topuklu ayakkabıları vardı. Artık yanlarını tamamen açılmış babetlerini giyemediğinden hep topuklularını giyiyordu. Ben fena yaparım asıl o Emrullah'ı dedi Belkıs abla. Hepsi yine güldü. Belkıs abla da güldü kendine. Keyfi yerindeydi. Yarın yine parka birlikte gidip tezgah açalım mı kızım? Belki Şeker Hanım'la Haluk Bey'i görür, biletler için bir kez daha teşekkür ederiz. Hem belki de yeni tablolar satar kendimize üst baş alırız. Baksana hava daha da soğuyacağı benzer diye sordu. Nergis inşallah ablacığım derken araya Mert girdi. Hani ne oldu benim tablom? Hani ne oldu modellik işim? Vaz mı geçtiniz yoksa beni soymaktan deyip güldü. Poyraz sanatçımızı sıkıştırmayalım lütfen deyip hem Mert'in hem de Belkıs ablanın kolunu sıktı. Güle oyna iskeleye kadar geldiler. Karşıya vapurla geçeceklerdi. Poyraz bu akşam yol parası benden deyip herkese tek tek turnikeden geçirdi. Soğuğa rağmen güverteye çıktılar. Derya kimseye fark ettirmeden gittiği büfeden 5 çay alıp bir karton kutuya koyup getirdi. O zamanlar çaylar benden dedi. Yanında bir de simit vardı. Simit de martların hakkı diye güldü. Belkıs abla simidin ucundan azıcık koparıp bu da benim göz hakkım be çocuğum, karnımı kazındı deyip çocuk gibi çaya batırdı simidini. Güvertede onlardan başka kimse kalmamıştı. Üşüyen içeri girdi, onlar durdu. İşlerini ısıtan yol arkadaşlığıyla perçinlenen dostluklarıydı. Cılız bir ses işittiler sonra. İki genç kız yavaşça güverteye çıkmış, biri gitarını kutusundan çıkarırken diğeri ürkekçe şarkı söylemeye başlamıştı. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Ay ne güzel söylüyor bu kız, sanki Melike Demirağ. Şu içeriden bana bakan adam da tam Yılmaz Güney yalnız dedi Mert. Belkıs abla kızar gibi yaptı, usulca eğilip yanındaki Anthony Quinn, birazdan içerideki Yılmaz Güney ile senin yüzünden kapışırsa sen seyre zorbayı çocuğum deyip güldü. Poyraz o sırada Derya ile martlara simit atıyordu. Ne konuşulduğunu duymadılar bile. Nergis şarkı söyleyen kıza daha yüksek sesle eşlik etmeye başladı. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, en sıcak duygudur arkadaş. Annesi olsa onu böyle mi severdi acaba? Bunu düşündü Nergis. Belkıs ablayı tanıyalı daha çok olmamıştı ama kimseden görmediği şefkati ondan görmüştü. Geçen hafta üniversite kampüsünden 2 kez Zeynep'i aramış ama arkadaşı telefonuna yanıt vermemişti. Aygül ve Firdevs ablalar tavsiye ettikleri yurda yerleşmediği için ona bozulmuşlar mıydı acaba? Yurtta kalmak istemiyorum ki ben. Adına ev denilen ev gibi sıcak, ev gibi rahat, ev gibi güvenli bir yuvam olsun istiyordum. O da oldu çok şükür. Ne düşünürlerse düşünsünler ben Belkıs ablayı bırakamam hem. Diye geçirdi aklından, oturduğu yerden kalktı, gidip Belkıs ablaya sarıldı. Üşüdün değil mi kızım? Haydi içeri geçelim istersen. Yok böyle olmayacak. Yarın 1-2 tablo satıp doğruca kışlık alışverişine çıkıyoruz seninle dedi Belkıs abla. Hiç üşümedim ki, çok iyiyim ben. Sizin yanınızda çok iyiyim diye yanıtladı Nergis. Olmasın o ta içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Şarkıyı söyleyen genç kız selam verdi. Kısmet apartmanından bolca alkış aldı. Bir alkışla bu güzel şarkıyı yazan Şanar Yurda Tapan'a lütfen dedi, eğildi. Arkadaşın gitar kutusunu toplamasına yardım etmek istedi. Kutunun içi boştu. Mert ceplerini karıştırdı, 1 lira buldu. Kutuya onu bırakırken kusura bakmayın bu kadar çıkıştı, izin verin ben de size bir dans gösterisi sunayım dedi gitar çalan genç kıza. Sirtteki yapmak istiyorum. Theodorakis'in Zorba filmi müziğini çalabilir misiniz diye sordu. Kız tabii ki zevkle yanıtını verince Poyraz'a seslendi Mert. Poyraz Agapimu bu senin için bak şimdi dedi. Kollarını kaldırdı, şovuna başladı. Poyraz bu sürprize bayılmıştı. Hatta o da dansa katılmak üzereydi ki tam da o anda şehir hatları görevlisi güverteye çıkıp bir hışımla. Toplayın bayan gitarı, siz de kesin dansı. Kabahatler kanununa göre ceza kesmek durumunda kalacağım. Diğer yolcuları rahatsız etmişsiniz, şikayet var dedi. Belkıs abla, hangi yolcuymuş o rahatsız olan? Bana bir göster hele diye çıkışınca tatsızlık büyümesin isteyen Derya. Tamam abicim tamam, geldik zaten, neredeyse iskeleye. Haydi yol ver de geçelim, operaya gidiyoruz biz. Çok önemli işimiz var dedi, indiler. Canımın içi, Derya araya girmese ben o şikayetçi olan yolcuya Marmara'nın serin sularını da tattırırdım ama neyse. Mert'in harika dansını başka zaman sizin evde izleriz artık. Belki bu yaz annenle baban gelir de Atina'dan, bir de onlardan izleriz dedi Belkıs abla Poyraz'a. Poyraz babasıyla zaten görüşmüyordu. Annesini en son ne zaman aradığını da hatırlayamadı. Tercüme işi fazlasıyla zamanını alıyordu. Portakaloğlu apartmanının izini dahi sürememişti daha. Evde huzuru yerindeydi. Mert ona dışarıda dönen dünyayı unutturuyordu adeta. Ay ben ne zaman dans etmeye kalksam yer yerinden oynuyor sanki. Bırakmıyorlar ki sanatımı icra edeyim deyip kahkaha attı Mert. Operaya varmışlardı. Kapıda afişin önünde fotoğraflarını çekmek istedi Derya. Dizilin de bir hatıramız olsun. Hem Twitter'da paylaşırım, belki de şöyle havalı bir post. 60 takipçim var benim. Bugün bir gazeteci bile takibe almış beni dedi gururla. Operada yıllar sonra yeniden Keşan'la Ali Destanı sahneleniyordu. Afişin önünde kol kola girdiler, yoldan geçen birkaç kişiyi durdurup fotoğraflarını çekmelerini rica etti. Derya ama herkesin acelesi vardı anlaşılan vazgeçti. Öz çekim yapacaktı. Gülümseyin, çekiyorum. Mert abi, herkesin önüne geçtin. Arkadakiler görünmüyor tam. İstersen diz çök deyince Mert yapacağını yaptı ve herkesin önünde kaldırıma uzanıp en büyük pozunu verdi. O her zaman divaydı. Nergis Belkıs ablaya sarılmış, Poyraz Mert'e doğru hamle yapmıştı. Derya tüm dişlerini göstererek gülüyordu. Bu poz tam paylaşılmaktı. Bizim takım operada notuyla gece internet bağlantısı bulur bulmaz paylaşacaktı Derya. 10 dakikada 3 beğenisi olacaktı. Morgol gömlek giyerdi, gümüş köstek takardı, hafif Şehla bakardı, yaktı mı kalpten yakardı. Sinekli Dağı izliyorlardı keyifle, kah gülüp kah hüzünlendiler. Mert'in biraz eğilir misiniz, hiçbir şey göremiyoruz diyen kısa boylu adamla girişti ağız dalaşı sayılmazsa, çok keyifliydiler. Bir de Belkıs abla durup durup, Keşanlıymış bak bu Ali, Meryemciğimin hemşiresi sayılır, keşke onlar da gelselerdi. Ciğerparem evde babasına bakıyor, ne yapsın diye iç geçiriyordu ara ara. Onun konuşmasına rahatsız olan bir kadın ikide bir sessizlik lütfen diye uyarıyordu ama pek oralı olmadılar. Haldun Taner'in klasiği, Yalçın Tuğra'nın ölümsüz besteleri onları sarıp sarmalıyordu. Mert öyle yüksek sesle eşlik ediyordu ki bazı şarkılara, Poyraz gülerek onu uyarmak zorunda kalıyordu. Belkıs abla, bırak da söylesin oğlan, belki keşfeden olur onu burada demişti perde arasında. Döşte bıçak yarası, yüzde Halep çıbanı, kurşun yemiş aya, belli belirsiz aksardı. Haksız mı adam? Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alay alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun diye az önce sahnede oyuncunun söylediği replikleri yüksek sesle tekrarladı Belkıs abla. Yanında oturan kadın daha fazla dayanamayarak, tiyatro adabı da yok oldu, susun hanımefendi, televizyon dizisi izlemiyorsunuz burada dedi. Belkıs abla öyle bir bakış attı ki kadın bir daha cesaret edip de oyunun sonuna kadar tek kelime edemedi. İnsanın eski huyu, kendine hep bir put yapar. Oldum bittim böyle bu. Kendi yapar, kendi tapar. Repliğini duyunca alkışlamak istedi Belkıs abla. Salonda kimse alkışlamıyordu. Şamama kim sen kimsin? Herkes haddini bilsin. O hiç senin küfün mü? O bir küçük hanımefendi. Kıtmır su için biraz ekmek bırakmıştım Ayşe'ye. Ayıp mı oldu acaba? Kadıncağız 4 çocukla boğuşuyor. Bir de kıtmır suyu ekledik bu gece yanına. Gerçi varlığıyla yokluğu birdir benim kızımın ama deyip dönüp Nergiz'e sordu Belkıs abla. Oyuna 10 dakikadan fazla konsantre olamıyordu. Aklı hep kısmet apartmanındaydı. Nergiz, takma kafanı ablam, konuşuruz dışarıda dedi usulca. Derya gözleri kocaman açılmış, heyecandan nefesini tutmuş, rengarenk sahnede kurulan dünyaya dalıp gitmişti. İlk kez geldiği opera salonunda ablasının acısını, sokağın acımasızlığını, dünyanın adaletsizliğini, her şeyi bir süreliğine unutmuş, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanmıştı adeta. Öyle büyük bir coşku ve umutla doldu ki bu çocuk adam, gecenin sonunda bir Belkıs ablaya, bir Nergis'e, bir Mert'e, bir Poyraz'a sarılıp duruyordu. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki, iyi ki biz bir aileyiz, iyi ki diyordu. Eve döndüklerinde Meryem öğretmene her saniyeyi tek tek anlattı. İnternete girip fotoğraf paylaştı, hiç uyumadan sokağa çıkıp kağıt toplamaya girişti. Dünya gözüne daha yaşanır görünüyordu, bir daha tiyatroya gitmek istiyordu, bir daha. Küçüğünü candan severdi, büyüğünü pek çok sayardı, bir bayramdan bayrama namaz da bilem kılardı. 8. ayrımın sonu, sayfa 142.